Ayrım 19, sayfa 187. Çamaşır tahtasına eğilmiş olan kadın, elindeki kıl fırçayla ovarak çamaşırlarını temizlemeye uğraşıyordu. Çamurlara batmamak için iri ayaklarını bir tahtaya basmış, ağır elleri enerjik bir biçimde çamaşırları çitiliyor, sıkıyordu. Sonra bunları bir kovada biriktiriyor, ilerideki dereye akarsuda durulamak üzere götürüyordu. Yalnızdı, çocuklar bu saatte okulda oluyorlardı. Yaz mevsimi, çeşit çeşit yemişleri, renk renk çiçekleri, ağır öğlen sonrası sıcakları ve rüzgarın savurduğu beyaz mendiller gibi dört bir yanda uçuşan kelebekleriyle yavaş yavaş kendini gösteriyordu. Kuş sürüleri tarlalara üşüşüyor, onların cıvıltıları arıların vızıltısına karışıyordu. Dinya bunların hiçbirini görmüyor, duymuyordu. Ellerini dirseklerine kadar suya gömmüş, kendi işi olmayan hiçbir şeye dikkatini vermeden didiniyordu. Motosikletin gürültüsü ve köpeklerin koro halinde havlamaları dikkatini çekince bakışlarını işinden kaldırdı. Gazeteci kız ile yanından hiç ayrılmayan fotoğraf makineli arkadaşını gördü. Gençler köpeklere kulak asmadan avluda yürüyorlardı. Ellerini önlüğüne kuruladıktan sonra gülümsemeksizin onlara doğru ilerledi. Çünkü daha onların gözlerine bakmadan kötü haberi sezinlemişti. Irene Bertrand ona çekingence sarıldı. Aklına gelen tek avutma biçimi buydu. Anne hemen anladı. Bunca acıya alışan kadının gözlerinde yaş yoktu. Dudaklarını çaresizce büzdü, içini çekti. Bu güçsüzlüğünü gizlemek ister gibi öksürdü. Alnına düşen bir bukleyi kaldırarak gençleri eve davet etti. Üçü masanın çevresine oturdular. Birkaç dakika sessizlik içerisinde beklediler. Irene gerçeği anlatacak söz bulamıyordu. "Sanırım onu bulduk," diye mırıldandı. Ve ona ayrıntılara girmeden, dehşet verici tanıklıklarını anlatmadan madende gördüklerini söyledi. Gene de o kalıntıların bir başka insana ait olabileceği olasılığını da açıkta bıraktı. Dinya bu olasılığı o anda aklından sildi. Kızını götürdükleri o geceden beri yüreğine çöken ağırlık yüzünden mağarada yatanın kendi kızı olduğunu biliyordu. Bunca yıl süren diktatörlük insanların böyle şeylere inanmalarını kolaylaştırmıştı. Alıp götürdükleri insanları asla geri getirmiyorlar dedi. Bunun siyasetle hiçbir ilgisi yok bayan. Bu adi bir cinayet diye araya girdi Francisco. Aynı şey, onu Teğmen Ramirez öldürdü. O da bu yasanın bir adamı. Elden ne gelir ki? Irene ile Francisco da ondan kuşkulanıyorlardı. Evangelina onu askerlerinin önünde küçük düşürmüştü. Belki de onu birkaç gün alıkoymak üzere götürmüştü. Ama tutsağının kırılganlığını hesaplamamıştı. Onu cezalandırayım derken eli fazla ağır kaçmıştı. Sonra da öldüğünü fark edince götürüp onu madene gömmeye ve kayıtlarda tahrifat yapmaya karar vermişti. Ama bunlar sadece varsayımdı. Bu gizin kaynağına varmak için çok uzun bir yol geçmek gerekiyordu. Gençler ellerini yüzlerini kanalın suyunda yıkarlarken Dinya onlara kahvaltı hazırladı. Ateşi canlandırmak, suyu kaynatmak, tabakları fincanları hazırlamak o kadar alışık olduğu işlerdi ki kederini gizleyebiliyordu. Kendi heyecanlarını göstermekten çok utanırdı. Sıcak ekmeğin kokusunu duyan Irene ile Francisco dünden beri yemek yemediklerini, ne kadar aç olduklarını anımsadılar. Yavaş yavaş yediler. Birbirlerine dikkatle bakıyorlar. Az önce yaşadıkları o şöleni anımsayıp gülümsüyorlar. Birbirlerine dokunuyorlardı. Onları sarmalayan bu trajediye rağmen bencil bir huzur içindeydiler. Kendilerini her türlü kötülükten uzak, bu yeni aşkın büyüsü sayesinde korunmada sayıyorlardı. "Pradelio'yu uyaralım. Kardeşini aramaktan vazgeçsin," dedi Irene. "Daha ben çıkarım. Beni burada bekle. Hem dinlenir hem de Dinya ile arkadaşlık edersin," diye karar verdi Francisco. Yemeğini bitirdikten sonra arkadaşını öptü. Motosikletiyle uzaklaştı. Yolu anımsıyordu. Şaşırmadan atları bıraktıkları ağaçlara kadar vardı. Motosikletini ağaçların arasına gizledi, tırmanmaya başladı. Fazla dolaşmadan sığınağı bulma konusunda yön yeteneğine güveniyordu. Ama bunun pek de kolay olmayacağını zaman geçmeden kavradı. Çünkü bugünlerde doğanın görüntüsü değişmişti. Yazın ilk sıcakları bitkileri yakmaya, toprağı çatlatmaya başlamıştı. Renkler solgun ve ölgündü. Francisco aklında tuttuğu o nirengi noktalarını bulamadı ve kendini içgüdüsüne bıraktı. Ne var ki yarı yolda hedefi yitirdiğinden emin olarak kaygıyla durdu. Sanki kaçıncı seferdir aynı yerden geçiyordu. Son günlerde yaşadığı heyecanların da birikmesiyle bitkin düşmüştü. Dün gece madende yaşadıkları da onu altüst etmişti. Sinirlerine yenik düşüp saldırganlaşmak istemiyordu. Şimdiye dek gizliden yürüttüğü çalışmalarında tehlikelere ve risklere alışıktı. Ama hep ayrıntılı, titiz önlemler almıştı. Sürprizlere alışık değildi. Gene de artık planlar yapmanın boşuna olduğunu, çünkü yaşamının bir kaosa sürüklendiğini görüyordu. Şiddetin sıkıştırılmış gaz gibi havada sürekli asılı olduğunu hissetmeye alışıktı. Tek bir kıvılcım ortalığı her an yangına çevirebilirdi. Ama pek çok değişik olayda olduğu gibi şimdi bunu düşünmemeye çalışıyordu. Varlığını belli bir olağanlığın sınırları içinde düzenlemeye uğraşıyordu. Ama orada dağın tepesinde yapayalnızken görünmez bir sınırı geçtiğinin, artık yeni ve korkunç bir boyuta girdiğinin bilincine varmıştı. Öğlene doğru sıcak, dayanılmaz bir hal aldı. Altına sığınılacak tek bir bitki yoktu. Kayalar arasındaki bir çıkıntıdan yararlanarak biraz dinlenmek üzere oturdu. Yüreğinin atışlarının yavaşlamasını bekledi. Bu Allah'ın cezası yerden sonsuzluğa yuvarlanmadan inmeliydi. Alnındaki teri kuruladı. Kendini fazla yormadan, daha yavaş, daha çok dinlenme payı bırakarak tırmanmayı sürdürdü. Sonunda minicik bir akarsuya rastladı. Derin bir nefes aldı. Çünkü bu suyu izleyerek bile Pradelio Ranculeo'ya ulaşabileceğini biliyordu. Boynunu ve başını ıslattı. Teninin yanmasını durdurmaya çalıştı. Son metreleri de tırmandı ve akarsuyun kaynağını buldu. Sonra çalıların arasındaki mağarayı aradı. Yüksek sesle Pradelio'ya seslendi. Yanıt veren olmadı. Onun oturduğu yer kuruydu, toprak eşelenmişti ve her yer eski bir kil rengine bürünmüştü. Bir iki dalı çekerek mağaranın ağzını açtı. İçeri girmeden de buranın boş olduğunu anladı. Çevreyi de araştırdıysa da hiçbir ize rastlayamadı. Delikanlının birkaç gün önce buradan ayrıldığını, ne bir yiyecek ne de toprakta bir iz bırakmadığını gördü. Mağaranın içinde birkaç boş teneke kutuyla birkaç çizgi roman vardı. Onun bir zamanlar burada kaldığını kanıtlıyordu bunlar, o kadar. Askeri düzene alışık bir insandan bekleneceği üzere bunlar da belli bir biçimde terk edilmişlerdi. Bu değersiz şeylerin arasında bir iz aradıysa da bir mesaj bulamadı. Şiddet kullanıldığını belirten bir iz yoktu. Demek ki askerler onu ele geçirememişlerdi. Zamanında buradan inebilmişti. Belki de vadiye gitmişti. Bölgeden uzaklaşmaya çalışmıştı. Kim bilir, belki de dağlarda yeni bir serüvene atılarak sınırı aşmayı denemişti. Francisco Leal mağarada oturdu. Çizgi romanları karıştırdı. Bunlar cep kitabı boyutunda, kaba saba resimli, kullanılmış kitaplar dükkanından ya da gazete bayilerinden satın alınan türde kitaplardı. Pradelio Ranculeo'nun entelektüel beslenme yöntemi karşısında gülümsedi. Yalnız kovboy, Popalon Cassidy ve Batı'nın öteki kahramanları, adaletin efsanevi koruyucuları, güçsüzleri kötülerden koruyan kahramanlar. Bir önceki görüşmelerinde delikanlının belindeki silahla nasıl gururlandığını anımsadı. Tabanca, fişeklik, çizmeler, çizgi roman kahramanları ile onun ortak noktalarıydı. Onu kimliksiz bir insandan yaşamın ve ölümün efendisine dönüştürüyor, böylece bu dünyada bir yeri oluyordu. Bunlar senin için çok önemliydi Pradelio. Bunları elinden aldıkları zaman sadece masumluğunun inancı ve kurtulma umudu seni ayakta tuttu. Seni bir gücün olduğuna inandırdılar. Kışlanın hoparlörleri bütün gün beynini yıkadılar. Sana vatan adına emrettiler. Üzerine belli bir suç dozu yapıştırdılar. Böylece sen ellerini yıkayıp çoban geçmişine geri dönemez oldun. Zavallı Ranculeo. Mağaranın içinde otururken Francisco Leal kendi eline ilk kez bir silah aldığı günü anımsadı. İlk gençliğini fazla heyecanlar yaşamadan, siyasi militanlıktansa edebiyatla uğraşarak geçirmişti. Evdeki kaçak baskı makinesine ve babasının siyasi konuşmalarına bir tepki olarak böyle yapmıştı. Gene de liseyi bitirince devrim ateşi onda da yanmaya başlamıştı. Genellikle belleğinde gerilere dönmüş, şiddetin büyüsünü araştırmış, savaşa ve ölüme insanları böylesine tutkuyla sürükleyenin ne olduğunu sormuştu. Gencecik bazı savaşçılarla güneye gittiğinde 17 yaşındaydı. Belli bir kampta eğitim görecekler, bir yerlerdeki büyük yürüyüşe katılacaklardı. Bir tüfektense bir dadıya daha çok gereksinmesi olan 7-8 genç, kendilerinden 3 yaş daha büyük bir önderin peşine takılmışlardı. Francisco, Mao'nun kuramlarını Latin Amerika'da yerleştirmek sevdasında değildi. Çünkü Mao'yu okumamıştı bile. Onu buralara sürükleyen bir serüven heyecanıydı. Bir erkek olduğunu kanıtlamak için bir gece evdekilerle vedalaşmadan çıkmıştı yola. Cebinde bir kaşif bıçağı, bir çift yün çorap ve şiirlerini yazacağı bir defter vardı. Ailesi onu polis yardımıyla bile aramıştı. Sonunda izini bulduklarında bu duruma razı olamamışlardı. Profesör Leal ağzını kapamış, melankoliye gömülmüş, ona açıklamada bulunmadan evden ayrılan oğluna karşı bir kırıklık hissetmişti. Annesi ise Lourdes'lü Meryem giysisini giyerek Tanrı'ya en sevdiği oğlunu geri göndermesi için yakarmıştı. Onun gibi dış görünümüne önem veren, modaya göre eteklerini kısaltıp uzatan, pililer yapıp söken bir kadın için bu büyük bir özveri demekti. Baba, ilk başlarda pedagojik yöntemleriyle sükunetle beklemeye karar vermişti. Ama karısını beyaz Lourdes giysisi ve mavi kemeriyle görünce sabrı taşmıştı. Kendini tutamayarak karısının sırtındaki giysiyi yırtmış, evden çekip gitmekle onu tehdit etmiş, ülkeden ve Amerika'dan da gideceğini sözlerine eklemişti. Sonra kederini ve öfkesini yüreğine gömerek kayıp oğlunu aramaya çıkmıştı. Günlerce eşeklerin geçtiği patikaları aşmış, karşısına çıkan herkesi sorgulamış, köyden köye, dağdan dağa giderken öfkesi katlanmış, oğluna gününü göstereceğini planlamıştı. Sonunda birisi ona ormanlarda silah sesleri işitildiğini söylemiş, buradan gelen gençlerin tavuk çaldıklarını, yiyecek dilendiklerini anlatmıştı. Ama hiç kimse bunun ülkedeki ilk devrim denemeleri olduğuna olasılık vermemişti. Onların Hindistan'dakiler gibi dini bir tarikat olduklarını, şimdiye dek buralarda böyle şeylere tanık olunmadığını anlatmışlardı. Bu veriler Profesör Leal'e yetmişti ve genç savaşçıların kampını bulmuştu. Üzerlerindeki yırtık kirli giysilerini, uzun saçlarını, konserve fasulye ve bayat sardalya yediklerini, ellerinde birinci savaştan kalma silahlarını, yüzlerinde ve bedenlerindeki böcek sokmalarını görünce bütün öfkesi geçmiş, ruhunda egemen olan o acıma hissi kaplamıştı yüreğini. Disiplinli bir siyasi militanlık ona şiddetin ve terörizmin stratejik bir yanlışlık olduğunu öğretmişti. Özellikle sosyal değişimi başka türlü araçlarla da elde etmenin olası olduğu böyle bir ülkede bu yersizdi. Bu silahlanmış delikanlıların en ufak bir başarı şansları yoktu. Bu gençler sadece orduyu öfkelendirip üstlerine çekebilirlerdi, o kadar. Devrim derdi, uyanan, kendi haklarının bilincine varan, kendi gücünü tanıyan bir halkça yapılır. Özgürlüğünü seçen insanlar yürümeye başlarlar ve bunu elde ederler. Yoksa savaşçılık oynayan yedi kentli çocuğun yapacağı iş değildir bu. Francisco bir gölgeliğe oturmuş, su ısıtırken ağaçların arasından kim olduğu anlaşılmayan biri belirdi. Koyu renk kostümlü, kravatlı, üstü başı toz içinde, giysisine dikenler takılmış, sakalı 3 gündür tıraş edilmemiş, yaşlı bir adamdı bu. Saçları da karmakarışık olan bu yaşlının elinde küçük kara bir valiz, öteki elinde de baston niyetine kullandığı bir dal parçası tutuyordu. Çocuk şaşkınlıkla ayağa fırladı. Çevresindeki arkadaşları da kalkıverdiler. Francisco işte o anda karşıdan gelenin kim olduğunu anladı. Babasını parlak gözleriyle, hatip sesiyle, iri yarı biri gibi anımsıyordu. Şu karşısındaki bitkin, kederli, topallayarak yürüyen, omuzları çökük, ayakkabıları tozlu adamın o olacağı aklına gelmezdi. Baba, hıçkırıkları sesini bölmeden bu kadarını söyleyebilmişti. Profesör Leal, elindeki derme çatma bastonu ve valizini atarak kollarını açmıştı. Oğlu oturduğu yerden sıçramış, şaşkınlıkla olan biteni seyreden arkadaşların arasından koşarak babasıyla kucaklaşmıştı. Bir yandan da artık babasından daha uzun boylu ve daha iri olduğundan başını onun göğsüne gömemeyeceğini düşünüyordu. Annen seni bekliyor. Geliyorum. Delikanlı eşyalarını toparlarken profesör oradaki öteki çocuklara bir söylev çekme fırsatını bulmuştu. Bir devrim istiyorlarsa bunu belli kurallar içinde yapmalarını, öyle kendiliğinden bir devrim uydurulamayacağını anlatmıştı. Biz uydurmuyoruz. Biz Pekinliyiz dedi biri. Siz delisiniz. Çinlilere uyan bize uymaz ki dedi profesör bilgili bir ses tonuyla. Daha sonraları bu gençler dağlara, ormanlara yayıldılar. Amerikan tarihinin unuttuğu köylere kurşun ve Çin kökenli bildiriler dağıttılar. Profesör oğlunu kamptan uzaklaştırırken bunu düşünemezdi bile. Geride kalan çocuklar birbirlerine sarılarak uzaklaşan o iki kişiyi izledikten sonra şöyle bir omuz sikmekle yetindiler. Eve dönmek üzere trenle giderlerken babası sessizce Francisco'yu izlemişti. İstasyona vardıklarında ise yüreğinde biriktirdiği o birkaç sözcüğü oğlunun yüzüne fırlatıvermişti. Umarım bu bir daha yinelenmez. İleride annenin döktüğü her gözyaşını sana ödeteceğim. Anlaşıldı mı? Evet baba. Eninde sonunda Francisco da evine dönmekten mutluydu. Bir süre sonra savaşçılık hayallerinden iyice sıyrılarak psikoloji çalışmalarına gömüldü. İllüzyon oyunları, birbiri içine gömülü düşünceler, bunların tekrar içinde saklandıkları düşünceler gibi çalışmalara ağırlık verdi. Okulda aynı zamanda edebiyat dersleri de alıyordu ve onu Latin Amerikalı yazarların yapıtları büyülüyordu. Okudukça yaşadığı ülkenin sadece bir minyatür olduğunu, coğrafi haritada bir lekeden başka bir şey olmadığını, bütün gelişmelerin yüzyıllarca gecikmelerle ancak vardığı bu uçsuz bucaksız ana kara üzerinde, uraganların, depremlerin, denizler kadar geniş ırmakların, güneş ışığının giremediği sık ormanların ülkesinde yaşadığını, toprağında hala mitolojik hayvanların bulunduğu dünyanın yaratıldığı ilk günden bu yana değişmeden kalmış insanoğlunun burada barındığını, dünyanın her yöresinden kopuk kalmış bu ülkede insanların bir büyünün işareti olarak alınlarında bir yıldızla doğduğunu, burada esen havanın bir tül kadar hafif, çöllerin ıssız, ormanların gölgeli ve vadilerin sessiz olduğunu öğrendi. Burada şiddet potasında her türlü ırk birbirine karışmıştı. Başlarında tüyleriyle kızılderililer, uzak cumhuriyetlerden gelen yolcular, gezgin zenciler, elma sandıklarının içinde gelmiş kaçak Çinliler, karışık Türkler, ateş gibi kızlar, rahipler, peygamberler ve tiranlar birbirlerinin yanında yaşamayı sürdürüyorlardı. Her türlü tutkunun peşine düşüp bu topraklara ayak basmış her canlı ve her hayalet bir aradaydı. Şeker pancarı tarlalarında, kalay ve gümüş madenlerinde ateş içinde yanan, acı çeken, suyun altında inci ararken yitip giden ya da ancak hapiste de olsa ayakta kalabilen Amerikalı kadın ve erkekler her yandaydı. Francisco çalışmaları sona erdiğinde yeni deneyimler edinmek üzere yurt dışında kursa gitmeye karar vermişti. Bu, ana babasını biraz ürkütmüştü ama gene de ona paraca destek vermeye hazır olduklarını söylemişlerdi. Yalnız başlarına yolculuk eden gençleri bekleyen tehlikeler hakkında ona hiçbir şey söylememe konusunda da hassas davranmışlardı. Birkaç yılını yurt dışında geçiren Francisco sonunda bir diploma ve iyi derecede İngilizce ile dönmüştü. Yaşamını kazanabilmek için bir lokantada bulaşıkçılık yapmış, göçmen mahallelerinde eğlencelerde küçük bir ücret karşılığında fotoğraflar çekmişti. Bu dönem içerisinde kendi ülkesinde siyasi bir canlılık yaşanmaktaydı. O ülkesine döndüğü günlerde sosyalist bir aday seçimleri kazanmıştı. Pek çok kötümser öngörüye ve engelleme çabasına karşın sosyalist önder, Kuzey Amerikalı Büyükelçinin şaşkınlık dolu bakışları içerisinde başkanlık koltuğuna oturmuştu. Francisco babasını hiç bu kadar mutlu görmemişti. Gördün mü oğlum, senin silahına gerek yoktu. Sen bir anarşistsin baba, senin partin değil ki hükümette olan diye alay ediyordu oğlu onunla. Bunlar boş sözler, önemli olan şu ki, güç artık halkın eline geçti. Kimse bunu onun elinden alamaz. Her zamanki gibi bunlar da hayal oldu. Askeri darbe günü babası isyankar bir avuç insanın ayaklandığını, anayasaya ve cumhuriyete sadık ordunun onları hemen bastıracağını sanmıştı. Tuhaf yöntemlerle diktatörlüğe karşı savaş veriyordu. Baskının doruk noktasına ulaştığı, stadyumların ve okulların binlerce siyasi tutukluya hapishane olarak kullanıldığı o günlerde Profesör Leal mutfağındaki baskı makinesinde bazı afişler basmış, genel postanenin en üst katına çıkarak bunları sokağa atmıştı. Hoş bir esinti vardı ve amacı başarıya ulaşmıştı. Çünkü afişlerinden bazıları Savunma Bakanlığı'nın avlusuna inmişti. Manifestosunda tarihsel ana uygun bazı görüşler yer almaktaydı. Askeri eğitim en basit erden, en yüksek rütbeli subaya dek insanları sivil topluma ve halka düşman kılar. Askerler üniformaları ve bütün o aşamaları gösteren gülünç süslemeleri ile varlıklarının her yönüyle çocuksu aptallıklar taşımaktadırlar. Onları toplumdan uzak tutan o tehditkarlıkları olmasa görüntüleriyle bir palyaçodan farksızdırlar. O giysiler ve çocuksu törenler arasında tüm yaşamları insan canına kıymak konusunda eğitim almakla, dünyayı yakıp yıkmayı öğrenmekle geçer. Bunlarsa insanlık onurunu yitirmemiş insanlar için son derece aşağılayıcı durumlardır. Beyinleri yıkanmamış olsa bunu bir övünç kaynağı yapmak onları utançtan yerin dibine geçirebilir. Edilgen bir uyum onların en büyük erdemleridir. Despotik bir disiplin altında özgürce davranan herkesten korku duyarlar. Kendilerinin de kurbanı oldukları o aptalca düzeni güç kullanarak halka uygulamaya kalkışırlar. Halktan nefret etmeden askerlik görevini sevmeye olanak yoktur. Bakunin. Profesör Leal bu manifestoyu havaya saçmadan önce bir kez daha düşünseydi ya da daha deneyimli birine danışsaydı onları elinden atmadan tutuklanabileceğini bilirdi. Ne var ki anarşi onun ruhuna işlemişti ve planlarından kimselere söz etmemişti. Karısı ve oğulları olan biteni 25 saat sonra basın, radyo ve televizyon askeri bir bülten yayınladıklarında ve babaları bunu albümüne koymak üzere kestiği zaman öğrendiler.